Ayrım 7.
Sayfa 75. Burada küçük bir bebek, elini bileğine kadar ağzına sokmuş, altını değiştirirken Kürtçe tatlı sözler söyleyen annesini derin bir ciddiyet ve memnuniyetle izliyordu ki, önce laciverde, sonra arkasından gelen kaya takıldı gözü. Eski Rus evlerinde olduğu gibi koridor yoktu. Bir ikinci odaya geçtiler. Kaan'ın aklı laciverte takılıydı. Asker titizliğiyle yapılmış bir yatak, dikkatle katlanıp yastığın kenarına konmuş çubuklu mavi bir pijama, üzerinde Ersin Elektrik yazan bir küllük, duvarda Venedik manzaralı bir takvim, kar altındaki bütün kar şehrinin kederli ışıklarına bakan, kanatları açık geniş bir pencere gördü. Lacivert pencereyi kapayıp Kaan'a döndü. Gözlerinin mavisi bir Türk'te hiç görülmeyecek koyu bir laciverde yaklaşıyordu. Kumraldı, sakalsızdı. Kaan'ın sandığından çok daha gençti. Hayret uyandıracak kadar soluk bembeyaz bir teni ve kemerli bir burnu vardı. Olağanüstü yakışıklı gözüküyordu. Kendine duyduğu güvenden kaynaklanan bir çekimi vardı. Halinde, tavrında, görünüşünde laik basının çizdiği bir eli tesbihli, bir eli silahlı, sakallı, taşralı, saldırgan şeriatçıya benzeyen hiçbir şey yoktu. Paltonuzu soba odaya ıslana kadar çıkarmayın. Güzel palto. Nereden aldınız? Frankfurt'tan. Frankfurt. Frankfurt dedi lacivert ve gözünü tavana dikip düşüncelere daldı. Dine dayalı bir devlet düzeni kurulması fikrini yaydığı için, bir zamanlar 163. maddeden mahkum olduğunu, bu yüzden Almanya'ya kaçtığını söyledi. Bir sessizlik oldu. K dostça davranmak için bir şeyler söylemesi gerektiğini hissediyor, aklına söyleyecek bir şey de gelmediği için telaşlanıyordu. Laciverdin kendisini yatıştırmak için konuştuğunu hissetti. Almanya'dayken hangi şehirdeki Müslüman derneklerini ziyarete gitmiş olursam olayım, Frankfurt'ta, Köln'de Domile istasyon arasında ya da Hamburg'un zengin mahallelerinde, nerede yürürsem yürüyeyim, bir süre sonra yolda gördüğüm bir Alman'ı kafamda kendiliğinden diğerlerinden ayırır ve ona yoğunlaşırdım. Benim onun hakkında ne düşündüğüm değildi önemli olan. Onun benim hakkımda ne düşündüğünü hayal ederek, kendi kılığımı, kıyafetimi, hareketlerimi, yürüyüşümü, tarihimi, nereden gelip nereye gittiğimi, kim olduğumu onun gözlerinden görmeye çalışırdım. Berbat bir duyguydu bu. Ama alışmıştım. Aşağılanmazdım. Kardeşlerimin nasıl aşağılandıklarını anlardım. Çoğu zaman Avrupalı aşağılamaz. Biz ona bakıp kendimizi aşağılarız. Hicret. Yalnız evdeki zalimden kaçmak için değil, ruhumuzun derinliklerine ulaşmak için de yapılır. Cesaret edemediği için yurdunu terk edemeyen ve suç ortağı olanları kurtarmak için bir gün elbette geri gelinir. Sen niye geldin? Kan susuyordu. Odanın yalınlığı ve fakirliği, boyasız ve sıvası dökülmüş duvarlar, tepedeki çıplak ampulün kuvvetli ışığının gözünün içine giriyor olması onu huzursuz ediyordu. Ahiret sualleriyle seni rahatsız etmek istemem dedi lacivert. Rahmetli Molla Kasım, Ensari Dicle kıyısında aşiretinin konakladığı yere kendisini ziyarete gelen yabancılara ilk şöyle dermiş. Tanıştığımıza memnun oldum. Acaba siz kimin için casusluk ediyorsunuz? Cumhuriyet gazetesi için dedi Ka. O kadarını biliyorum. Ama buraya adam yollayacak kadar Kars'la ilgilenmeleri beni pirelendiriyor. Ben gönüllü oldum dedi Ka. Eski arkadaşım muhtar ile karısının burada olduklarını da duymuştum. Artık ayrıldılar, bilmiyor muydun diye düzeltti lacivert. Kaan'ın gözlerinin içine bakarak. Biliyordum dedi Ka. Kıpkırmızı oldu. Aklından o anda geçen her şeyi laciverdin sezdiğini düşünerek bir nefret duydu ona. Emniyette muhtarı dövdüler mi? Dövdüler. Dayağı hak ediyor muydu? Dedi lacivert tuhaf bir havayla. Hayır tabii ki etmiyordu dedi Ka telaşla. Seni niye dövmediler? Kendinden memnun musun? Beni neden dövmediklerini bilmiyorum. Biliyorsun, İstanbullu bir burjuvasın dedi lacivert. Teninden, bakışlarından anlaşılıyor hemen. Yukarılarda mutlaka güçlü tanıdıkları vardır. Ne olur ne olmaz demişlerdir. Muhtarın ise böyle bir ilişkisi, böyle bir gücü olmadığı her halinden belli, biliyorlar. Muhtar da zaten onlar karşısında senin gibi güvenli olabilmek için siyasete girdi. Ama seçimleri kazansa bile, makam koltuğuna oturabilmesi için devletten yediği dayakları sineye çekebilecek biri olduğuna onlara kanıtlaması gerek. Bu yüzden yediği dayaktan memnun bile kalmıştır. Lacivert hiç gülmüyordu. Hatta yüzünde kederli bir ifade vardı. Kimse yediği dayaktan memnun kalmaz dedi Ka. Ve lacivertin karşısında sıradan ve yüzeysel hissetti kendini. Lacivertin yüzünde şimdi asıl işimizi konuşalım diyen bir ifade belirdi. İntihar eden kızların aileleriyle görüşmüşsün dedi. Niye görüştün onlarla? bu konuda belki bir yazı yazarım diye. Batı gazetelerinde mi? Batı gazetelerinde, dedi K, birden bir üstünlük zevkiyle. Oysa herhangi bir Alman gazetesinde yazısını yayınlayacak bir tanıdığı yoktu. Türkiye'de de Cumhuriyet için, diye ekledi pişmanlıkla. Türk gazeteleri Batılılar ilgilenmedikçe kendi milletinin sefaletiyle ve acılarıyla ilgilenmez, dedi Lacivert. Yoksulluktan, intiharlardan söz etmek ayıp, çağ dışı bir şeymiş gibi davranırlar. O zaman sen de yazını Avrupa'da yayınlamak zorunda kalırsın. Ben de seninle bunun için görüşmek istedim. Ne içeride, ne dışarıda intihar eden kızları sakın yazma. İntihar büyük günahtır. İlgi gösterildikçe de yayılıyor bu hastalık. Hele en son intihar eden kızın türban direnişi yapan Müslüman bir kız olduğu söylentisi zehirden de öldürücü olur. Ama bu doğru, dedi Kan. Kız intihar etmeden abdest alıp namaz kılmış. Türban direnişi yapan kızlar da şimdi çok saygı duyuyorlarmış ona. İntihar eden bir kız Müslüman bile değildir, dedi Lacivert. Onun başörtüsü için mücadele ettiği de doğru olamaz. Bu yalan haberi yayarsan, başörtüleri için direnen Müslüman kızların aralarındaki döneklerden, peruk takan zavallılardan, polisin, analarının babalarının baskısından yıldığı söylentisi yayılır. Buraya bunun için mi geldin? Kimse intihara özendirme. Allah sevgileriyle, aileleri, okulları arasında kalan bu kızlar öyle mutsuz ve yalnızlar ki, hepsi hemen bu intiharcı Azize'yi taklide başlarlar. Vali muavini de Kars'taki intiharları abartmamamı söyledi. Vali muaviniyle niye görüştün? Gün boyunca beni huzursuz etmesinler diye polise de görüştüm. Onlar, okuldan atılan tesettürlü kızlar intihar ediyor diye haberimi memnunlukla karşılarlar, dedi Lacivert. Ben bildiğim gibi yazarım, dedi K. Bu sözündeki ima yalnız devletin laik valisine değil, bana da yönelik. Üstelik bana, laik vali de, siyasal İslamcı da kızların intihar ettiğinin yazılmasını istemiyor diye laf dokunduruyorsun. Evet, o kız okula alınmadığı için değil, bir aşk meselesi yüzünden intihar etti. Sıradan bir aşk intiharını tesettürlü kızın çözülüşü ve işlediği günah diye yazarsan, İmam Hatipli genç İslamcılar çok kızar sana. Kars küçük yer. Bunları bir de o kızlara sormak istiyorum. Çok iyi edersin, dedi Lacivert. Allah rızası için tesettür direnişi yaparken başlarına gelenlerden yılıp intihar eden bir günahkar olarak öldüklerinin Alman gazetelerinde yazılmasını isterler mi, sor bakalım kızlara. Sorarım, dedi Kadik başlıklı ama korkmuştu da. Bir başka şey daha söylemek için çağırdım seni, dedi Lacivert. Eğitim Enstitüsü Müdürü az önce gözlerinin önünde vuruldu. Bu devletin tesettürlü kızlara baskısının Müslümanlarda yarattığı öfkenin sonucudur. Ama olay da tabii devletin yaptığı bir kışkırtmadır. Zavallı müdürü önce zulümlerinde kullandılar, sonra da bir meczuba vurdurttular ki Müslümanları suçlasınlar. Olayı benimsiyor musunuz, kınıyor musunuz, diye sordu K bir gazeteci dikkatiyle. Ben Kars'a siyaset için gelmedim, dedi Lacivert. Ben Kars'a intiharların yayılmasını durdurmak için geldim. Birden K'yı omuzlarından yakaladı, kendine çekti ve iki yanağından öptü. Sen yıllarını şiirin çilesine vermiş bir dervişsin. Müslümanlara, mazluma kötülük etmek isteyenlerin aleti olamazsın. Benim sana güvendiğim gibi sen de bana güvendin. Bu karda buraya geldin. Sana teşekkür etmek için hisseli bir hikaye anlatacağım. Yarı oyuncu, yarı ciddi bir havayla gözlerini Kaan'ın gözlerinin içine dikti. Anlatayım mı? Anlatın. Çok eski zamanlarda İran'da eşsiz bir kahraman, yorulmaz bir savaşçı varmış. Herkes tanır severmiş. Onu sevenler gibi bugün bizler Rüstem diyelim ona. Bir gün Rüstem avlanırken önce yolunu ve sonra da gece uyurken atını kaybetmiş. Atı raksı bulacağım derken düşman topraklarına, Turan'a girmiş. Ama namı kendinden de önce gittiği için tanıyıp iyi davranmışlar ona. Turan Şah'ı misafir edip bir şölen vermiş. Yemekten sonra odasına çekilince Şah'ın kızı içeri girip Rüstem'e aşkını anlatmış. Ondan çocuğu olmasını istediğini söylemiş. Güzelliği ve diliyle onu kandırmış, sevişmişler. Sabah Rüstem doğacak çocuğa kendisinden bir işaret, bir bileklik bırakıp ülkesine geri dönmüş. Doğan çocuk, Suhrab demişler ona, biz de öyle diyelim. Yıllar sonra anasından babasının efsanevi Rüstem olduğunu öğrenince demiş ki, İran'a gideceğim. Zalim İran Şahı Keykavus'u tahttan indirip yerine babamı geçireceğim. Sonra buraya Turan'a döneceğim ve Keykavus gibi zalim Turan Şahı Efrasiyab'ı indirip yerine kendim geçeceğim. O zaman babam Rüstem ve ben İran'ı ve Turan'ı, yani bütün cihanı adilane yöneteceğiz. Böyle demiş saf ve iyi kalpli Suhrab, ama düşmanlarının kendinden daha sinsi ve kurnaz olduğunu anlayamamış. İran ile savaşacak diye Turan Şahı Efrasiyab niyetini bilmesine rağmen onu desteklemiş, ama babasını tanımasın diye casuslar da katmış ordusuna. hilelerden, desiselerden, kötü kaderin oyunu ve Yüce Allah'ın gizli rastlantılarından sonra, efsane Rüstem ile oğlu Suhrab, arkalarında askerleri, savaş alanlarında zırhlar içinde oldukları için birbirlerini tanıyamadan karşı karşıya gelmişler. Zırhlar içindeki Rüstem, karşısındaki cengaveri bütün gücünü toplamasın diye kim olduğunu zaten hepsi aklarmış. Gözü babasını İran tahtına oturtmaktan başka bir şey görmeyen çocuk kalpli Suhrab da zaten kiminle savaşacağını dikkat bile etmiyormuş. Böylece bu iki ruhlu, böyle savaşçı baba oğul, askerleri arkada onları seyrederken öne atılıp kılıçlarını çekmişler. Lacivert sustu. Kaan'ın gözlerinin içine bakamadan şöyle dedi bir çocuk gibi. Yüzlerce kere okumama rağmen bu hikayenin burasına gelince bir ürpertiyle kalbim atmaya başlar. Neden bilmiyorum. Önce babasını öldürmek üzere olan Suhrab ile özdeşleştirdim kendimi. Kim ister babasını öldürmeyi? Hangi ruh bu suçun acısına, bu günahın yüküne dayanabilir? Hele kendimle bir tuttuğum çocuk yürekli Suhrab, o zaman babayı öldürmenin en iyi yolu onu farkında olmadan öldürmektir. Ben böyle düşünürken zırhlar içindeki iki cengaver dövüşe tutuşurlar ve saatlerce boğuştuktan sonra birbirlerini yenemeden kanter içinde geri çekilirler. Bu birinci günün gecesinde aklım Suhrab kadar babasına da takılır artık ve hikayenin devamını okurken sanki ilk defa okuyormuşum gibi heyecanlanıp yenişemeyen baba ile oğlun bir şekilde bu işin içinden çıkacaklarını iyimserlikle hayal ederim. İkinci gün gene ordular karşılıklı sıralanır, gene zırhlar içindeki baba oğul öne atılıp birbirlerine acımasızca girişirler. Uzun dövüşten sonra o gün talih, ya da talih bu mudur, Suhrab'a güler ve Rüstem'i atından düşürüp altına alır. Hançerini çekmiş, öldürücü darbeyi yakından babasına vurmak üzeredir ki yetişip şöyle derler. İran'da düşman cengaverin kellesini ilk seferde almak gelenek değildir. Öldürme onu, çiğlik olur. Suhrab da babasını öldürmez. Burayı okurken aklım karışır hep. Suhrab'a sevgi dolar içim. Allah'ın baba oğul için uygun gördüğü kaderin anlamı nedir? Üçüncü gün ise kavga merakla beklediğimin aksine bir anda biter. Rüstem Suhrab'ı atından düşürür ve kılıcını bir hamlede göğsüne daldırıp öldürür onu. Olayın hızı dehşeti kadar şaşırtıcıdır. Bilekliğinden öldürdüğünün oğlu olduğunu anlayınca Rüstem yere diz çöker, oğlunun kanlı cesedini kucağına alır ve ağlar. Hikayenin bu noktasında her defasında ben de ağlarım. Rüstem'in acısını paylaşmaktan çok zavallı Suhrab'ın ölümünün anlamını anladığım için ağlarım ben. Baba sevgisiyle harekete geçen Suhrab'ı babası öldürür. O noktada iyi kalpli çocuksu Suhrab'ın baba sevgisine hayranlığımın yerini daha derin ve olgun bir duygu, kurallara ve geleneğe bağlı Rüstem'in bağkur acısı alır. Hikaye boyunca sevgim ve hayranlığım isyankar ve kişisel Suhrab'dan güçlü, kuvvetli ve sorumluluk sahibi Rüstem'e geçmiştir. Lacivert bir an susunca bir hikayeyi, herhangi bir hikayeyi böylesine inançla anlatabildiği için Ka onu kıskandı. Ama ben sana bu güzel hikayeyi onunla hayatımı nasıl anlamlandırdığımı göstermek için değil, onun unutulduğunu söylemek için anlattım dedi Lacivert. En azından 1000 yıllık bu hikaye Firdevsi'nin şehnamesindendir. Bir zamanlar Tebriz'den İstanbul'a, Bosna'dan Trabzon'a milyonlarca insan bu hikayeyi bilir ve onu hatırlayıp hayatlarının anlamını anlarlardı. Bugün Batı'da Oedipus'taki baba katilliğini, Macbeth'in taht ve ölüm saplantısını düşünenler gibi. Ama şimdi Batı hayranlığı yüzünden herkes unuttu bu hikayeyi. Eski hikayeler ders kitaplarından çıkarıldı. Bugün Şehname'yi İstanbul'da satın alacağın bir kitapçı bile yok. Neden? Biraz sustular. Şöyle düşünüyorsundur dedi Lacivert. İnsan bu hikayenin güzelliği için adam öldürür mü? Öyle değil mi? 9. Affedersiniz, siz ateist misiniz? Kendini öldürmek istemeyen bir inançsız. Lacivert odadan bir anda çıkınca K bir süre kararsızlık geçirdi. Önce Lacivert'in hemen geri döneceğini düşündü. Düşün dediği konuyu K'ya sormak için geri gelecekti. Ama hemen sonra durumun böyle olmadığını anladı. Gösterişli ve biraz tuhaf bir şekilde de olsa kendisine bir mesaj verilmişti. Bu bir tehdit miydi? Ama K tehdit edilen birinden çok bu evde yabancı gibi hissediyordu kendini. Bitişikteki odada anne ile bebeğini göremedi. Kapıdan kimseye görünmeden dışarı çıktı. Merdivenleri koşar adım inmek geliyordu içinden. Kar öylesine yavaş yağıyordu ki K'ya kar taneleri havada asılı kalmış gibi geldi. Zamanın durmuş olduğu izlenimini veren bu yavaşlık duygusu K'ya nedense çok şeyin değiştiğini, çok vakit geçtiğini hissettiriyordu. Oysa Lacivert ile görüşmesi yalnızca 20 dakika tutmuştu. Demir yolu boyunca karlar altında dev ve beyaz bir gölgeye benzeyen Silo'nun yanından geçip geldiği yoldan istasyona girdi. Kirli ve boş istasyon binasının içinden geçerken ucu kıvrık kuyruğunu dostça sallayan bir köpeğin kendisine yaklaştığını gördü. Kara bir köpekti bu. Alnında yüz yuvarlak beyaz bir de leke vardı. K, kirli bekleme salonunda köpeğe simit veren üç delikanlı gördü. Biri Necip'ti. Arkadaşlarından önce koşup K'nın yanına geldi. Okul arkadaşlarıma buradan geçeceğinizi nereden bildiğimi sakın çaktırmayın dedi. En yakın arkadaşımın bir konuda size soracağı çok önemli bir sorusu var. Vaktiniz varsa ve fazla bir dakika ayırırsanız çok mutlu olacak. Peki dedi K. İki delikanlının oturduğu banka doğru yürüdü. Arkalarındaki posterlerde Atatürk demir yollarının önemini hatırlatır, devlette intihar etmek isteyen kızları korkuturken gençler ayağa kalkıp K'nın elini sıktılar. Ama bir tutukluğa kapılmışlardı şimdi. Fazla sorusunu sormadan Mesut kendi işittiği bir hikayeyi anlatacak dedi Necip. Hayır anlatmayacağım dedi Mesut heyecanla. Lütfen benim yerime sen anlatır mısın? Necip'in anlattığı hikayeyi dinlerken K, boş, pis ve yarı karanlık istasyon binasında neşeyle koşturan kara köpeği seyrediyordu. Hikaye İstanbul'daki bir İmam Hatip Lisesi'nde geçiyor. Ben de öyle duydum zaten diye başladı Necip. Kenar mahallelerden birindeki derme çatma bir İmam Hatip Lisesi'nin müdürü, memuriyetiyle ilgili bir iş için İstanbul'da yeni yapılan ve televizyonda gördüğümüz o yüksek gökdelenlerden birine gitmiş. Büyük bir asansöre binmiş, yukarı çıkıyormuş. Asansörde uzun boylu, ondan genç bir adam varmış. Yanına yaklaşmış, elindeki bir kitabı göstermiş müdüre. Sayfalarını açmak için cebinden sedef saflı bir bıçak çıkarak bir şeyler söylemiş. 19. kata gelince müdür inmiş. Ama sonraki günlerde kendini bir tuhaf hissetmeye başlamış. Ölümden korkuyor, canı hiçbir şey yapmak istemiyor, hep asansördeki adamı düşünüyormuş. Dini bütün bir adammış, derdine çare olur diye bir cerrahi tekkesine gitmiş. Namlı bir şey onun kalbinden geçenleri sabaha kadar dinledikten sonra teşhisi koymuş. Allah'a inancını kaybetmişsin demiş. Üstelik farkında değilsin ama bununla da gurur duyuyorsun. Bu illet sana asansördeki adamdan geçmiş. Sen bir ateist olmuşsun. Müdür gözyaşlarıyla durumunu inkar etmeye kalkışmışsa da yüreğinin hala dürüst olabilen bir yanıyla Şeyh Efendi'nin dediklerinin doğru olduğunu çok iyi anlamış. Lisedeki güzel küçük öğrencileri sıkıştırırken, öğrencilerin anneleriyle yalnız kalmaya çalışırken, kıskandığı bir öğretmenin parasını çalarken yakalıyormuş kendini. Üstelik bu günahları işlerken övünüyormuş da müdür. Bütün okulu toplayıp insanların kör inançlar ve saçma töreler yüzünden kendisi gibi özgür olamadıklarını, her şeyin serbest olduğunu söylüyor, sözlerinin arasına bol bol Frankçe kelime sıkıştırıyor, çaldığı paralarla en moda Avrupa elbiselerinden alıp giyiyormuş. Bunları herkesi küçümseyen ve geri bulan bir tavırla yapıyormuş. Böylece okulda öğrenciler güzel bir sınıf arkadaşlarının ırzına geçmişler. Yaşlı Kur'an hocası dövülmüş, İsyanlar başlamış. Müdür bir yandan da evinde ağlar, intihar etmek istermiş ama bunu yapabilecek kadar cesur olmadığı için başkalarının kendisini öldürmesini bekliyormuş. Bu amaçla okulun en dindar öğrencilerinin yanında Peygamberimiz Hazretlerine haşa küfür etmiş. Ama aklını kaçırdığını anlayıp dokunmamışlar. Sokaklara çıkmış, haşa Allah'ın olmadığını, camilerin diskoteye çevrilmesi gerektiğini, hepimizin ancak Hristiyan olursak Batılılar gibi zengin olacağımızı söylemeye başlamış. Genç İslamcılar onu vurmak istemişler ama saklanmış. Umutsuzluk ve intihar isteğine bir çare bulamayınca aynı gökdelene dönmüş, asansörde aynı uzun boylu adamla karşılaşmış. Adam ona başına gelen her şeyi bildiğini gösteren bir bakışla gülümsemiş ve elindeki kitabın kapağını göstermiş, ateizmin çaresi de oradaymış. Müdür titreyen ellerle kitaba uzanmış ama uzun boylu adam asansör durmadan önce sedef saplı kitap açacağını müdürün kalbine saplamış. Hikaye biterken K, bir benzerinin Almanya'daki İslamcı Türkler arasında anlatıldığını hatırladı. Hikayenin sonundaki esrarengiz kitap, Necip'in hikayesinde muğlak bırakılmıştı ama Mesut insanı ateizme sürükleyecek yazarlar olarak K'nın hiç duymadığı Yahudi bir iki yazarla birlikte siyasal İslam'ın baş düşmanlarından biri 3 yıl sonra vurulup öldürülecek birkaç köşe yazarının adını da andı. Şeytan tarafından kandırılmış ateistler bu hikayedeki mutsuz müdür gibi mutluluk ve huzur arayarak aramızda gezerler dedi Mesut. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz dedi Mesut biraz öfkelenerek. Siz bir ateist değil misiniz? Bilmiyorum dedi K. Şunu söyleyin o zaman bana. Bütün bu alemi, her şeyi, dışarıda lapa lapa yağan bu karı Allah-u Teala'nın yarattığına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Kar bana Allah'ı hatırlatıyor dedi Ka. Evet ama karı Allah'ın yarattığına inanıyor musunuz diye üsteledi Mesut. Bir sessizlik oldu. Ka, kara köpeğin perona açılan kapıdan fırlayıp dışarıda neon lambalarının soluk ışığında yağan karın altında neşeyle koşturduğunu gördü. Cevap veremiyorsun dedi Mesut. İnsan Allah'ı tanır ve severse onun varlığından hiç şüphelenmez. Bu da aslında senin bir ateist olduğun ama çekindiğin için bunu söylemediğin anlamına geliyor. Bunu zaten biliyorduk. Bu yüzden de sana Fazıl adını şunu sormak istiyorum. O hikayedeki zavallı ateist gibi acılar çekiyor musun? Kendini öldürmek istiyor musun? Ne kadar huzursuz olursam olayım, intihar etmekten korkarım dedi Ka. Hangi nedenden dedi Fazıl? İnsan eşrefi mahlukat diye devlet yakaladığı için mi? Onu da insan şaheseridir diye yanlış yorumluyorlar. Neden intihar etmekten korktuğunuzu söyleyin lütfen. Arkadaşlarımın ısrarını hoş görün dedi Necip. Bu sorunun Fazıl için çok özel bir anlamı var. Huzursuzluk ve mutsuzluğa dayanamadığın için intihar etmek istemiyor musun yani dedi Fazıl. Hayır dedi Ka hafifçe öfkelenerek. Bizden bir şey saklamayın lütfen dedi Mesut. Ateistsiniz diye size bir kötülük etmeyiz biz. Gerilimli bir sessizlik oldu. Ka ayağa kalktı. Bir korkuya kapılmakta olduğunu göstermek istemiyordu hiç. Yürüdü. Gidiyor musunuz? Durun gitmeyin lütfen dedi Fazıl. Ka durunca bir şey söyleyemeden tutulup kaldı. Onun yerine ben anlatacağım dedi Necip. Bizler üçümüz de imanları için bütün hayatlarını ortaya koyan türbancı kızlara aşığız. Türbancı kızlar lafını laik basın kullanıyor onlar için. Bizler için onlar Müslüman kızlardır ve bütün Müslüman kızlar da imanları için hayatlarını ortaya koymalıdırlar. Erkekler de öyle dedi Fazıl. Tabii dedi Necip. Ben Hicran'a aşığım. Mesut Hande'yi seviyor. Fazıl ise Teslime'ye aşıktı ama Teslime öldü ya da intihar etti. Ama bizler imanı için bütün hayatını feda etmeye hazır bir Müslüman kızın intihar edebileceğine inanmayız. Belki çektiği acılar onu dayanılmaz gelmiştir dedi Ka. Ailesi de ona başını açsın diye baskı yapıyormuş, okuldan atılmış. Hiçbir baskı gerçekten inanan bir kişinin günah işlemesi için yeterli değildir dedi Necip heyecanla. Bizler sabah namazını kaçırırız da günaha gireriz diye geceleri heyecandan uyuyamıyoruz. Her seferinde daha erkenden camiye koşuyoruz. Böylesine bir heyecanla inanan biri günah işlememek için her şeyi yapar. Gerekirse diri diri derisinin yüzülmesine bile razı olur. Biliyoruz. Siz Teslime'nin ailesiyle de görüştünüz diye atıldı Fazıl. Onlar intihar ettiğine inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Önce annesi ve babasıyla Marianna'yı seyretmiş, sonra abdest almış, namaz kılmış. Teslime dizi seyretmez hiç, dedi Fazıl sessizce. Siz onu tanıyor muydunuz, dedi Ka. Kişisel olarak hiç tanışmadık, konuşmadık, dedi Fazıl utanarak. Bir kere uzaktan gördüm. Zaten iyice örtülüydü. Ama bir ruh olarak tabii ki tanıyorum onu. İnsan en çok aşık olduğu kişiyi tanır. Kendim gibi içeriden hissediyordum onu. Benim tanıdığım Teslime intihar etmez. Belki de onu yeterince tanımıyordunuz. Belki de seni buraya Teslime'nin katilini örtbas et diye batılılar yolladı dedi Mesut kabadayıca. Hayır, hayır dedi Necip. Biz size güveniyoruz. Büyüklerimiz sizin bir derviş, bir şair olduğunuzu söylemişler. Size güvendiğimiz için de bizi çok mutsuz eden bir konuda size soru sormak istedik. Fazıl sizden Mesut adına özür diliyor. Özür diliyorum dedi Fazıl.